Ayrım 8.
Görüldüğü gibi 1917 Ekim devriminden önce Osmanlı ülkesinde Türkçe olan tek komünist, Türkiye Komünist Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ethem Necat da değildir yani. Neredeyse TKP'nin bütün ileri gelenleri o yıllarda Türkçüdürler. Hatta öyle ki aydınlarımızın o yıllardaki bilgi düzeyi Çarlık polisinin elinden zor kurtulup kendini can havliyle Türkiye'ye atmış, Rus devriminin öncülerinden ünlü komünist Alexander Israel Helfand'ı bile söz konusu dönemde Parvuz Efendi adıyla kendiliğinden gönüllü Türkçü kesilmek zorunda bırakmıştır. Panturanizmden komünizme. Şunu bir kez daha yineleyelim ki aydınımızın 20. yüzyıldaki yazgısını galiba gerçekten de yüzyılın hemen başlarında ardı ardına yaşadığımız iki büyük yenilgi belirlemiştir bizce de. Öyle ki Balkan Savaşı yenilgisini bir türlü içine sindiremeyip onur sorunu yapmanın öfkesiyle 1912'de birden Türkçü ve Turancı kesilen aydınlarımız 1918'deki Birinci Dünya Savaşı yenilgisinin ardından da gene aynı duygusal tepkiyle bu kez komünist kesilmekte umar aramaktan bile çekinmemişlerdir sanki. Yani panturanizmden komünizme savrulmakta bile bir sakınca görmemişlerdir bu yenilginin bozgunuyla. Hatta birbirinin karşıtı bu iki kutbu birleştirmeye kalkıştıkları bile olmuştur. Örneğin gene Mete Tunçay'dan öğrendiğimize göre 1922 Kasım'ındaki 4. Komintern Kongresi'nde kabul edilen Doğu meselesi üstüne tezlerde Yeşil Ordu'nun da komünizmi panturanizme bir renk olarak kullandığı öne sürülmektedir. Bu savrulmada herhangi bir sakınca görmemeleri komünizm evrenselliği ile panturanizm yayılmacılığını aynı anlamda değerlendirdikleri için midir biraz da kim bilir. Çünkü Şevket Süreyya Aydemir anılarında 1922 yazında Moskova sergisini gezerken gençlik mefkuresi Mevut ülke Turan düşünü ellerinden aldığını gördüğü için komünizmi kıskandığını yazmaktadır. Nitekim Abidin Nesimi de biz sosyalizme irredantist yoldan geldik demektedir anılarında. İrredantizm bilindiği gibi ana yurt dışında kalmış dil ve töre bakımından aynı olan halkın yaşadığı toprakları ana yurda katma öğretisi demektir. İlginçtir Şevket Süreyya Aydemir de anılarında ayrıntılarıyla anlattığına göre sosyalizme gerçekten de irredantist yoldan gelmiştir zaten. Çünkü ta çocukluğundan beri yayılımcı bir imparatorluğun bireyi olarak yani bir cihangir olarak yetiştirilmiştir 1912'den önce de. Vatanın sınırlarının ordunun hareketlerine bağlı olduğuna daha küçük yaştan yürekten inandırıldığı için de ilkokuldan sonra askeri rüşteye girmiştir hemen. Fakat ne var ki henüz 15 yaşlarındayken yaşadığı Balkan yenilgisi sözcüğün tam anlamıyla bütün dünyasını yıkmıştır bir anda. Koca Osmanlı ordusunun bu azınlıklar karşısında bozguna uğramasını bir türlü içine sindirememektedir. İşte bu düş kırıklığının öfkesiyle de Yusuf Akçura'nın o günlerde çıkarmaya başladığı Türk Yurdu adlı dergideki bir öyküyü okur okumaz Türkçülük ve Turancılık düşüncesine dört elle sarılmıştır birden. Genç Şevket Süreyya için artık vatan Turan'dır ve bu vatanın sınırları Tuna'dan, Meriç'ten Altaylara, Çin Seddi'ne hatta Sarı Deniz'e kadar uzanmaktadır. Bu yeni mefkurenin sarhoşu yalnız genç Süreyya da değildir kuşkusuz. Bütün gençler saatler boyu dershanelerin duvarlarına asılı haritaların başına toplanıp bu yeni vatanın sınırlarını çizmeye çalışmaktadırlar hemen her gün. Ve bu tutsak toprakları nasıl kurtaracaklarını konuşmaktadırlar doyumsuz bir coşkuyla. Kısacası artık Kabe Turan'dır Şevket Süreyya ve arkadaşları için. Hatta onunla da kalmamakta bütün dünyaya hakim olmak istemektedirler. İşte o coşkulu günlerde bu yeni mefkurenin esrikliğiyle okul kapanır kapanmaz köy köy dolaşmaya çıkmış, harman yerlerinde çocukları etrafına toplayıp onlara marşlar, talimler öğretir. Turan düşünü anlatırken bir jandarmanın getirip köy odasına astığı kötü baskılı, tepesinde çatılmış tüfek ve topların üstünde çapraz iki bayrak resmi bulunan, altında da büyük harflerle asker olan silah başına yazılı, hangi savaş için hazırlanmış olduğu belirsiz bir afişten, Birinci Dünya Harbi'nin seferberlik haberini öğrenince öylesine sevinmiş, öylesine sevinmiştir ki, çünkü birden hayalinde Kafkaslar, Hazar Denizi öteleri, Altaylar, altın dağı varan ülkeler canlanmaya başlamıştır. Belki de yeni bir fetihler devrinin başladığının işaretidir bu savaş. Yoksa Büyük Turan'ın doğum çanı artık çalmak üzere miydi diye sorar kendi kendine. Fakat ne yazık ki askeri alınacak yaşta değildir henüz. Üstelik küçük ağabeyi de seferberlik ilan edilir edilmez cepheye gönderilmiş, Doğu cephesinde savaşmaktadır. İki ağabeyi de askeri okulları bitirmişler, subay olmuşlardır. Hatta büyük ağabeyi Balkan Savaşı sırasında Edirne savunmasında şehit düşmüştür. Oysa kendisi artık nasıl olmuşsa bir çocukluk etmiş, askeri rüştiyeden sonra öğretmen okuluna geçmiştir. Halen orada öğrencidir. İşte bu nedenlerle ısrarlı başvurularına karşın bir türlü askere alınmadığı o günlerde Aralık 1914'te küçük ağabeyinin de Sarıkamış'ta şehit düştüğü haberi gelir. Kafkas cephesine gidip ağabeyimden boşalan yeri doldurmak istiyorum diyerek doğru askerlik şubesine koşar gene. Ama ancak 1915 sonlarında askere alınır. Kısa bir eğitimden sonra da Kafkas cephesine yedek subay olarak gönderilir. Bilindiği gibi 1. Dünya Savaşı yenilgisi Osmanlı İmparatorluğu'nun da sonu olmuştur. Fakat ilginçtir, Kafkas cephesine bağlı birlikler, Başkumandan Vekili Enver Paşa'nın savaşın sona erdiğini ve yenildiklerini bildiren buyruğunu aldıklarında 1917 Ekim devriminde Çarlık ordusu da dağılmış olduğu için doğuya doğru hızla ilerleyerek Aras Irmağı'nı çoktan geçmiş ve Kafkasya'nın içlerine kadar girmiş durumdadırlar. Yani Büyük Turan'ın eşiğine gelip dayanmışlardır artık kendi deyimleriyle. Şevket Süreyya Aydemir de anılarında hastaneden çıktığım zaman bizim ordu Gürcistan ve Ermenistan sınırlarına varmıştı. Arpa Çayı ve Aras Çayı'nın öteleri Güney Kafkasya sayılır. Güney Kafkasya hayalimizde kuracağımızı düşündüğümüz Büyük Turan'ın eşiği demekti. Artık Turan'ın kapısında bulunuyorduk. Bu kapıdan adımımızı atınca tarihimizde yeni bir devir açılacak diyorduk. Toplar, tüfekler atılacak, mızıkalar marşlarını çalarken atlarımızı Aras Çayı'na sürecek ve yeni vatanımızın toprağına işte böyle ayak basacaktık. Ondan sonra hayalimizdeki cennet kapıları artık ardına kadar açılacaktı. Azerbaycan, Kafkaslar, ötesi, Kırgız, Kazak illeri ve nihayet Türkistan. Şu şanlı, şu büyük Türkistan. İşte Büyük Turan böylece doğacaktı diye yazmaktadır o günlerle ilgili olarak. Ama ne var ki yenilgiden sonra da bu kez bir öğretmen olarak Azerbaycan'ın dağlık köylerinde tıpkı bir misyoner gibi biz hepimiz hem Türk'üz hem de hepimizin vatanı birdir. Bu vatan ne Türkiye'dir tek başına ne de Azerbaycan'dır. Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne de Türkistan. Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan. Diye diye dolaşarak Büyük Turan düşünü gerçekleştirmeye çalışırken bir akşam kaldığı evin aralık duran bahçe kapısından bir Kızıl Ordu subayı ansızın girivermiştir içeriye. Ve böylece yayılımcı, emperyalist coşkularla kendinden geçmiş Turan İmparatorluğunu kurma düşüyle doğuya doğru koşarken hiç beklemediği bir anda ayrıca ne olduğunu da tam bilmediği hatta ürktüğü sosyalizmle burun buruna gelmiştir birden. Kapısından içeriye giren basit bir Kızıl Ordu üyesi asker veya subay da değildir üstelik. Tümen Çekası'nın komiseri bir Bolşeviktir. Daha da ilginci alnında defne dalı ve buğday başakları arasında bir dünya resmi bulunan meşin kasketli, yıpranmış deri ceketli, ayağı kaba keçe kalçınlı ve beli tabancalı bu Bolşevik evi şöyle bir gözden geçirdikten sonra ben de burada kalacağım diyerek kararını bildirmiştir. Yani ansızın sosyalizmle burun buruna gelmekle de kalmamıştır yalnızca. Kızıl Elma'ya doğru koşarken bir Kızıl'la bir Bolşevik'le oda arkadaşı oluvermiştir. Şevket Süreyya'nın anlattıklarına göre ilginçtir bu kentte de Kızıl Ordu'ya karşı kimse direnmemiştir. Azerbaycan'ın hiçbir yerinde hiçbir karşılık çıkmamıştır. Kimse kimseyle çarpışmamış, hiçbir yerde bir isyan bayrağı açılmamıştır. Ancak Çeka komiserliği daha kente girer girmez her türlü kalabalığın, hareketin, mukavemetin derhal ateşle karşılanacağını duyurmuştur. Kent hemen baştan sona taranarak varlıklı kişiler tutuklanmış ve değerli neleri var neleri yok toparlanarak İhtilal Komitesi binasının önüne yığılmıştır. Geceleri devriyeler çıkarılmaktadır köşe başlarına. Sokaklar bomboştur. Herkes evine kapanmıştır. Yarın ne olacağını kimse bilememektedir. Burjuvaziye savaş ilan edildiğini duyuran afişlerle donatılmıştır duvarlar. İhtilal mahkemesi kurulmuştur. Burjuva olduğuna karar verilen kişi, Çeka komiserinin dudaklarının arasından çıkacak bir çift sözde derhal kurşuna dizilmektedir artık. Görüldüğü gibi Azerbaycan'da tam bir ana baba günü yaşanmaktadır anlatılanlara göre. Bu nedenle hele hele Şevket Süreyya gibi panturanist emellerle kalkıp ta İstanbul'dan buralara gelmiş, üstelik Kafkas cephesinde savaşmış bir eski Osmanlı subayı olan biri için bu ana baba gününden kelleyi kaptırmadan sağ salim kurtulmuş olmak gerçekten de sözcüğün tam anlamıyla mucize sayılsa gerekir galiba. Ama ilginçtir, Şevket Süreyya yalnızca canını kurtarmakla da kalmamıştır bu cehennemden. 1920 Eylül'ünde Bakü'de toplanan Bolşevik Doğu Halkları Kurultayı'na Azerbaycan delegesi olarak katılmayı da başarmıştır. Oysa gene kendisinin açıklamalarına göre sosyalist, bolşevik ve bunun gibi sözcük ve kavramları ilk kez 1917 Ekim devriminden sonra cephede duymuştur. Dolayısıyla yakından tanıdığı ilk Marksist de bir akşamüstü aralık duran bahçe kapısından evine ansızın gidiveren o Kızıl Ordu subayı olsa gerektir. Ancak odasına zorla ortak olmuş bu Bolşevik Tanrı misafirinin evine ne gün geldiği konusunda Şevket Süreyya herhangi bir tarih vermemektedir anlarında. Ama Sovyetler Birliği ile ilgili kitaplarda Kızıl Ordu'nun Azerbaycan'a 27 Nisan 1920'de girdiği belirtilmektedir. Öyleyse Kafkasların eteğinde bulunan Nuha kentindeki bu tanışmada en erken 1920 Mayıs'ında gerçekleşmiş olmalıdır. Dolayısıyla bu durumda da 1920 Mayıs'ına kadar hem sosyalizm hakkında hiçbir şey bilmediğinden hem de aşırı bir ırkçı olduğundan galiba kuşku duyulması bile olanaksız bu insanın Marksizmle ciddi olarak ilk kez tanışmasıyla uluslararası Marksist bir kurultaya delege seçilmesi arasında geçen süre topu topu 4 ay olabilmektedir anca. Fakat ne var ki Marksizmi üstelik bir oda arkadaşlığı ilişkileri içinde ve de uluslararası bir kurultaya delege olarak katılmayı sağlayacak denli bu kadar kısa bir süre içinde öğrenebilmek gerçekten olanaklı mıdır acaba? Elbette hayır. Bu nedenle Şevket Süreyya Aydemir'in Bakü'deki kurultaya delege olarak katılabilmesi bizce olsa olsa gene bu tanrı misafiri oda arkadaşının bir camilesidir mutlaka. Fakat burada önemli olan galiba bu delegeliğin bir camile olup olmadığı filan da değildir. Çünkü gördüğümüz kadarıyla bu delegelik Şevket Süreyya Aydemir'in bütün yaşamını birden allak bullak etmiş yazgısını değiştirmiştir. Kim bilir belki kendisinin de başlangıçta kelleyi kurtarmak için bir açık gözlülük sayarak kabul ettiği bu delegelik galiba gerçekten daha ilk günden itibaren bütün davranışlarına hükmetmeye başlamış olmalı ki gene inanılır gibi değil, kendisinin de kullandığı bir deyimle tıpkı bir somnambül, uyur gezer gibi bu kurultaydan birkaç gün sonra gene Bakü'de toplanan Türkiye Komünist Fırkası'nın ilk kongresine de katılmıştır. Nuha'ya döndüğüm zaman Bakü'de gördüklerimi serin kanlılıkla sıralamaya çalışıyordum. Muhakkak ki çok şeyler görmüş, çok şeyler dinlemiştim. Duyduğum her şey yeni ve başka türlüydü diye anlatmaktadır kendisi de anılarında o halini. Öyle ki bir yıl sonra Azerbaycan'daki rejim değişikliğinin yıl dönümünde Bakü'de toplanan kongreye de delege seçilmiştir. Ama bu uyur gezer hali hala sürüyor olsa gerek ki niçin seçildiğini bile çıkaramamakta, hangi teşkilatı temsil ettiğimi hatırlamıyorum diye yazmaktadır. Lakin bütün bu olaylara ve gelişmelere karşın şehirdeki bir kısım Ermeniler eski bir Osmanlı subayı olduğunu, milliyetçi ve Turancı hareketlerini hele bir gönüllü kıtasının başında Karabağ'a gidip Ermeni köylü ve zahmetkeşlerine karşı silahlı tecavüzler yaptığını bir türlü unutmamışlardır. Yeni yöneticilere gambazlamaktadırlar. Bu yeni dostların ise sağı solu sorgusu suali yoktur. Her şey gece yarısından sonra kaledeki kışlanın arkasında hallolmaktadır. Ve çok geçmez gerçekten de bir gün sıhhat komitesinin başkanı olan doktor tevkif edileceğini gizlice duyurur kendisine. Bu söylentinin doğru olup olmadığını araştıracak zaman da yoktur doğallıkla. Çaresiz kaçmaya karar verir. Gene kendi anlatımıyla artık Hazar Denizi ile Karadeniz arasında bir orta çağ şövalyesi gibi gayesiz, maksatsız, başıboş dolaşmaktadır. Fakat ilginçtir, böyle bir somnambül gibi dolanıp dururken Kafkaslar'da görünmez güçler sanki bir kez daha oyun oynamışlardır kendisiyle. Gerçekten kolay kolay inanılır gibi değildir. Çünkü Bolşeviklerin elinden canını kurtarmak için bucak bucak kaçtığını söylediği o günlerde artık her ne gerekçeyle ise bu kez de komünist olmaya karar vermiştir birden. Üstelik Nuha'dan topu topu 200-250 kilometre ötedeki Tiflis'te. Türkiye Komünist Fırkası'na üye olmuştur. Gene anılarında belirttiğine göre de 1923 sonunda Odessa'dan kalkan Fransız limanları için buğday yüklü Krosnodar vapuru ile yola çıkar ve gemiyi İstanbul limanında terk eder. Galiba ülkeye Türkiye Komünist Partisi adına görevli olarak geldiğinden de kuşku duyulmasa gerekir. Zaten kendisi de artık bir otomat olmuştum demektedir anılarında. Nitekim Mete Tunçay'da Türkiye'de Sol Akımlar adlı kitabında 1920'de Mustafa Süpi'nin partisine üye olduğunu, Mustafa Süpi'nin öldürülmesinden sonra da Ahmet Cevat, Nazım Hikmet ve Vala Nurettin ile birlikte Moskova'ya giderek iktisat ve sosyal bilimler üstüne üniversite öğrenimi gördüğünü, 1924 yılbaşına doğru da Nazım Hikmet ile birlikte ayrı ayrı yurda dönerek Aydınlık Yazı ailesine katıldıklarını yazmaktadır. Gene aynı kaynaktan öğrendiğimize göre Şevket Süreyya yurda döndükten sonra Türkiye Komünist Partisi'nin organı Aydınlık Dergisi'nin yazı ailesine girmekle de kalmamıştır yalnızca. İlk sayısı 21 Ocak 1925'te çıkmış Orak Çekiç adlı haftalık siyasi amele ve köylü gazetesinde de Süreyya imzasıyla Marksist içerikli yazılar yazmıştır. Zaten 1925 Şubat'ındaki Şeyh Said ayaklanması üzerine çıkarılan Takrir-i Sükun yasasıyla Aydınlık Dergisi'nde çıkan bir yazı bahane edilerek tutuklanan Türkiye Komünist Partisi ileri gelenlerinden birisi de Şevket Süreyya Aydemir olmuştur. Şefik Hüsnü, Nazım Hikmet ve Hasan Ali Ediz tutuklanacaklarını sezer sezmez yurt dışına kaçmışlardır. Şevket Süreyya ise 37 arkadaşıyla birlikte Ankara İstiklal Mahkemesi'ne gönderilmiştir. Komünistlik teşkilat ve propagandası yapmak suretiyle emniyeti, dahiliyeyi, ihlal ve minnetici şekli hükümeti, tagire, matuf, efal ve harekatta bulunmak suçlamasıyla 3 ay süren yargılamalardan sonra da 12 Ağustos 1925'te tam 10 yıl ağır hapis cezasına çarptırılmış ve Afyonkarahisar Kalesi'ne gönderilmiştir. 1,5 yıl sonra 1926'da Cumhuriyet Bayramı gecesinde de hükümetin bazı kişiler için çıkardığı özel bir afla tahliye olmuştur. Artık yol ayrımındadır. Zaten kendisi de o günleri anlatırken eski hareket ve fikir arkadaşlarımla aramızdaki müşterek bağların nasıl çözüldüğünü ve yollarımızın her gün nasıl biraz daha ayrıldığını görüyordum. Arada bir şeyler olmuş ve geçen zaman bizi hem müşterek fikirlerimizden hem de birbirimizden artık ayırmıştı diye yazmaktadır anılarında. Bu tarihten sonra da bir grup arkadaşıyla kadro hareketini başlatarak Kemalizmin ideologlarından biri olmuştur artık. Turan Yolu. Görüldüğü gibi Türkiye Komünist Partisi'nin yöneticilerinden belki de Genel Sekreter Yardımcısı Şevket Süreyya Aydemir de tutsak soydaşlarını kurtarma düşüyle Turan Yolu'nda bir somnambül gibi koşarken farkına bile varmadan panturanizmden komünizme ansızın savruluvermiş Osmanlı aydınlarından biridir. Yani o da 1920'lere dek aşırı bir Türkçüdür. Hatta Turancıdır. Doğrusu o yıllarda Balkan bozgununun onur kırıklığıyla Türkçülük akımına bir can simidine sarılırmış gibi dört elle sarılmamış, hatta Turan düşleri kurmamış bir Osmanlı aydını bulabilmek de olanaksızdır galiba. Hatta ilginçtir, aydınların neredeyse tamamının Türkçü olması da bir yana Türkçülük salt bir düşünce akımı da değildir sanki bu insanlar için. Ondan tıpkı bir şaman rahibi gibi bitmez tükenmez bir bozkurt savrıyla her an bir sihir, bir tansık beklemekte gibidirler. Yani bu sözcüklere tanrısal, gizemli güçler de yüklemişlerdir bir anlamda. O yıllarda bir rastlantı ile İstanbul'da bulunan yabancılardan kimilerinin bu akıma coşkuyla katılmalarının nedeni de istenilmeden yaratılmış bu mistik hava mıdır, kim bilir. Çünkü Türkçülük ve Turancılık akımının bu gizemli çekiciliğine kapılanlar gördüğümüz kadarıyla salt Osmanlı Türk aydınları da olmamıştır o yıllarda. Diyelim yukarılarda öyküsünü anlattığımız Sovyet devriminin öncülerinden ünlü komünist Alexander İsrail Helpant'ın söz konusu yıllarda Türkiye'de birden Türkçü kesilmesini, Çarlık polisinin elinden kurtulup canını buralara dar atmış olmasının insancıl kurnazlığı diye yorumlamak da belki olanaklıdır. Ama ünlü Fransız yazar André Malraux söz konusu yıllarda Enver Paşa'nın danışmanı olarak İstanbul'da bulunan babasının da bir anlamda sözcüğün bu gizemli çekiciliğine kapılarak Turancı olduğunu yazmaktadır anlarında. Malraux'un Altenburg'un Ceviz Ağaçları adıyla yayınladığı anılarının babasıyla ve Türkiye ile ilgili bölümlerini Turan Yolu başlığı altında dilimize çeviren ve yayımlayan Sabahattin Eyüboğlu'nun bu küçük kitapçığa yazdığı ön sözden öğrendiğimize göre baba Malraux Almanya'da Doğu dilleri öğrenimi gördükten sonra İstanbul'a gelmiş, devrimci bir felsefe ve Nietzsche üstüne verdiği konferanslarla da Türk aydınına kendini sevdirerek İstanbul'a yerleşmiştir. Hem Almanların hem de Enver Paşa'nın adamı olarak Türkiye'de kaldığı süre içinde de Turan ülküsünü besleyip geliştirmiştir. Gerçekten kolay kolay inanılacak gibi değildir. Söz konusu yıllarda biraz da rastlantıyla İstanbul'da olan ve Türklükle hiçbir budunsal ilişkisi bulunmayan baba Malraux da Enver Paşa ile birlikte akıl almaz denli Turancı kesilmiştir birden. Nitekim André Malraux da Turan onun için o kadar vardı ki yok olabileceği bir an aklından geçmemişti. Nasıl Luther'den önce Hristiyanlar sürü sürü Roma'ya gelip de din bezirganlığını görmemişlerse, nasıl 18. yüzyılın İngilizsever Fransızları Londra'da gözleri kör edecek kadar ortada olan aristokratlığın farkında bile olmamışlarsa, o da her şeyi yalnız Turan masalı açısından görmüş, olan biten her şeyi yalnız bu masala bağlamıştı diye yazmaktadır. Öyle ki Alman elçiliğindeki görevliler bile yanlarında çalışan Alman-Fransız karışım bu kişinin bu kadar kısa bir süre içinde bunca Turancı kesilmesi karşısında şaşırmışlardır. Oysa baba Malraux'u Trablusgarp'a Enver Paşa'nın yanına görevli olarak göndermişlerdir güya. Ama ilginçtir, Balkan yenilgisi üzerine acele geri çağrıldıklarında André Marx'un da babam Almanların adamı olmaktan çok Enver'in Almanlara yolladığı bir elçi olarak döndü dediği gibi Enver Paşa'nın da bir dava arkadaşı, hızlı bir Turancı olarak dönmüştür İstanbul'a baba Malraux. Artık Enver Paşa adına da konuşmaktadır sanki. Örneğin kendisinden bilgi alırlarken Enver Paşa'nın niyetinin bir an önce yurda dönüp başa geçmek olduğunu öğrenen elçilik görevlilerinden birinin ama nasıl filan diyerek karşı çıktığını görünce hemen susturmuş ve kararlı bir sesle geçeriz, geçeriz diye yanıtlamıştır onu. Ardından Enver Paşa'nın Balkanlar hakkında ne düşündüğünü sormaları üzerine de Balkanların artık Türkiye için önemli olmadığını, bu nedenle Enver Paşa'yı da asıl Edirne'den Çin'e kadar Orta Asya'daki bütün Türklerin birleştirilmesi konusunun ilgilendirdiğini söyleyerek başlamıştır elçilik görevlilerine coşkulu coşkulu Turancılık propagandası yapmaya. İşte böyle coşkulu coşkulu konuşurken baba Malraux'un kendinden geçip tıpkı bir Osmanlı subayı gibi bundan sonra Yunanistan'ın, Sırbistan'ın yaşamasına engel olamayız. Bir barışla Rumeli topraklarını emniyete aldık mı eski Hristiyan eyaletlerin artık cehenneme kadar yolu var. İstanbul'da kurulacak saçma bir cumhuriyet yerine başkenti Semerkant olacak bir imparatorluk kurmalıyız dediğini duyunca elçilik görevlisi de şaşırmış. Nasıl oluyor da siz Turancılığa bu kadar ilgili hatta tutkun görünüyorsunuz diye kekelemiştir bir an. Gerçekten de Enver Paşa Trablus'tan döner dönmez Osmanlı ordusunun başına geçip Edirne'yi geri alarak hem Balkan yenilgisinin onur kırıklığını bir parça onarmış hem de barışın gelmesini sağlamıştır. Bu başarıdan sonra da Edirne Fatihi olarak kendini var gücüyle Turancılığa vermiştir. André Marlux'un deyimiyle artık gece gündüz Orta Asya'yı düşünmekte, bu kez de Osmanlı ordusunun başına geçip Orta Asya'ya, Hindistan'a doğru yürümeyi düşlemektedir. Tıpkı Büyük İskender gibi. Ve bu amaçta da en güvendiği danışmanı, dava arkadaşı Baba Maruksu gidip oradaki Türklerle, Buhara ve Efgan beyleriyle, Rus Türkistan'ı hanlarıyla görüşüp ilişki kurmak üzere görevli olarak hemen Orta Asya'ya göndermiştir.